Ayrımaltı, Antik Yunan ve Roma Hikayeleri, Emily Kip Baker, sayfa 73. 10. Bölüm, Hermes veya Merkür. Hermes, Zeus'un ovalar tanrıçası Maya'dan olma oğluydu. Doğduğu gün dahi bir tanrı için bile inanılmaz bir bebekti. Henüz bir günlük bile değilken annesinin kollarından fırladı ve biraz ileride yerde duran kaplumbağa kabuğunun yanına koştu. Elini alarak yan tarafında delikler açtı ve üzerine teller bağlayarak bir ezgi tutturdu. Böylelikle ilk lir yapılmıştı. Bu başlangıçtan gurur duyan Hermes akşama doğru annesi uykudayken başka bir maceraya koştu ve Apollon'un sığırlarını otlattığı güzel kokulu çayırlarda gezindi. Otlaklar zengin, sığırlarsa etine dolgundu. Yalnızca bir günlük olan haylaz tanrı birkaçını akşam yemeği yapmaya karar verdi. Sürüden 50 tanesini aldı ve yumuşak toprakta iz bırakmasınlar diye toynaklarına yapraklar bağladı. Hayvanları otlaktan ırak sakin bir yere götürdü. Burada ikisini kesip yedi ve gerisini başka bir ziyafete sakladı. Ardından hala uyanmamış olan annesinin yanına döndü. Apollon daha sonra hayvanlarından 50 tanesinin eksik olduğunu fark edince her yeri aradı fakat onları bulamadı. Tam kaybolduklarını düşünüp ümidini keseceği sırada yakın zamanda Zeus'un hırsızların tanrısı olarak addettiği bir oğlunun dünyaya geldiğini hatırladı. Sığırlarının bu usta hırsızın elinde olabileceğinden kuşkulanan Apollon derhal Maya ile bebeğinin uyuduğu yere gitti. Kızgın tanrı öfkeyle uyandırdığı bebeği bu hırsızlıktan mesul tuttu. Fakat Hermes masum olduğunu savundu ve şu soruyu sordu. Henüz bir günlük bebeğin böyle bir şey yapabildiği nerede duyulmuş? Apollon yine de bu sözlerin samimiyetine inanmadı ve çocuğun suçlu olduğundan emin bir şekilde onu sürükleyerek Olimpos'a götürdü. Hermes'in burada kayıp sığırlardan hiç haberi yokmuş gibi davranması mümkün değildi. Hırsızın kendisi olduğunu itiraf etti ve Apollon'a çaldığı sığırların yerini gösterdi. Yediği iki sığırın karşılığında da güneş tanrısına yeni lirini verdi. Apollon bu hediyeyi öyle çok beğendi ki henüz bir günlük olan hırsızlar prensine büyülü bir asa verdi. Bu asa tartışmakta olanların arasına tutulduğunda tüm öfke ve hırsın dinmesini sağlıyordu. Asayı sınamak isteyen Hermes yaralı bir kuşu yemek için birbiriyle dövüşen iki yılanın arasına tuttu ve derhal iki yılan da asanın etrafına dolanarak barış içerisinde birbirlerine sarıldılar. Bu durum karşısında memnun olan Hermes bu iki yılanın asa var olduğu sürece orada o kalmasını emretti. Tanrıların genç Hermes'e verdiği değerli iki hediye daha vardı. Kanatlı bir başlık ile bir çift kanatlı sandalet. Böylece tanrıların elçisi olarak pek çok getir götür ya da haberleşme işini hızlıca yapabilecekti. Bir çırpıda giydi altından sandaletleri. Taşısın diye kendini rüzgarlar gibi okyanusun ötesine ve engin diyarlara. Odisea 5. kitap 56. dize, Bryant'ın İngilizce'ye çevirisinden. Hermes'e verilen pek çok görev içerisinde ölenlerin ruhlarını Hades'e taşımak da vardı. Fakat bu tüm zamanını almıyordu ve başka görevlere koşacak pek çok zamanı kalıyordu. Dürüstlük konusunda pek güven vermeyen bir namı olsa da tanrılar çoğu zaman sıkıntıları konusunda ondan yardım isterlerdi. Çok hassas bir görevde kendisinin muktedir bir müttefik olduğunu kanıtlamıştı. Söz konusu durum Zeus, İyon'un gönlünü kazanmaya gittiğinde yaşanmıştı. Kıskanç ve kinci Hera ne zaman kocası yeryüzünde şöyle bir dolaşmak istese gözlerini dört açardı. Bu nedenle eşinden gizlice İyon'u elde etmek Zeus'un biraz zahmete girmesini gerektiriyordu. Durum böyle olunca Zeus genç kızla karşılaşmayı düşündüğü bayır üzerine kalınca bir bulut yerleştirdi ve bu bulut perdesinin Hera'nın şüphesini çekmeyeceğini düşündü. Ayrıca Io'yu ziyaret edeceği zamanı Hera'nın uyumayı tercih ettiği zamana denk getirmeye de özen gösterdi. Fakat bir gün Hera her zamankinden erken uyandı ve Zeus'u yanında bulamayınca yine bir kaçamak peşinde olduğunu düşündü. Yeryüzüne baktı ve bayırın üzerini kaplayan kalın bulutu gördü. Fark etti ki rüzgar ne yönde eserse essin bu bulut hiç yer değiştirmiyordu. Hera bunun kendisini aldatmak için yapılan bir numara olduğundan emin bir şekilde süzülerek yeryüzüne indi ve Zeus'un yanı başında belirdi. Fakat bu esnada Zeus Io'yu ineğe çevirmek için yeterli zamanı bulmuştu bile. Altın sandaletli Hera çiçek toplayarak bayırda dolandı. Sonra kocasına Olimpos'tan uzaklarda neden oyalandığını sordu. Zeus kendisini eğlendirmek için bir inek yarattığını söyledi. Bu açıklama Hera'yı kandırmaya yetmediyse de Hera ikna olmuş gibi davrandı ve güzel hayvanın parlak tüylerini ve kocaman gözlerini övdü. Ardından Zeus'tan onu kendisine hediye etmesini istedi. Bu isteği nasıl geri çevireceğini bilemeyen tanrıların tanrısı çaresiz rıza gösterdi. İstediğini elde eden tanrıça ineği aldı ve Argos'a emanet etti. Argos'un 100 gözü vardı ve sık sık uyuyor olsa bile gözlerinden birkaçı hep uyanık kalırdı. Böylece Hera Zeus ne plan yaparsa yapsın, Io'nun hiçbir zaman tamamen uyumayan gözcüsünden kurtulmasını sağlayamayacağından emin oldu. Bu sırada Zeus kaçamağın bu şekilde sonlanmasından üzüntü duyuyordu. Dar zamanlarında tanrılara ve ölümlere akıl veren Hermes'ten yardım istedi. Hermes kimliğini ele verecek başlığını, sandaletlerini ve yılanları sarmaladığı asasını bırakarak bir çoban kılığında dünyaya indi. Elinde tulumu etrafta dolandı ve sonunda Argos'un ineğin başında nöbet tuttuğu yere geldi. Tulumundan dökülen ezgi öyle hoştu ki Argos daha fazla dinleyebilmek için ondan biraz daha kalmasını istedi. Kurnaz Tanrı bu isteği geri çevirmedi ve çalmaya devam ettikçe Argos'un 100 gözünden bazıları uykuya yenik düşüyor, diğerleri ise nöbeti sürdürüyordu. Bir yandan tulumun monoton sesi kesilmemişken müziğin sersemleştirici etkisini artırmak için Hermes hala açık olan gözlere tesir eden düşük ve tek düze bir tonla öyküler anlatmaya başladı. Apollon'un rüzgar tanrısı Zephyrus'un da sevdiği genç Hyacinthus'a duyduğu aşkı anlattı. Apollon arkadaşı ile disk atma yarışı yaparken Zephyrus'un bir anlık kıskançlıkla Apollon'un attığı diski savurarak Hyacinthus'a çarpmasına ve onu öldürmesine neden olduğunu da anlattı. Fakat güneş tanrısı güzelliği dillere destan gencin unutulmasına izin vermedi ve akan her damla kanını sonsuza dek onun adını taşıyacak narin beyaz çiçeklere dönüştürdü. Hermes daha sonra Apollon ile Koronis'in oğlu olan ve kendisine sentorların en meşhuru Kiron'un emanet edildiği ve aynı zamanda babasından iyileştirme sanatını da öğrenen Asklepios'tan bahsetti. Asklepios bu konuda öyle yetenekli hale geldi ki ölüleri dahi yaşama döndürdü. Böylece gazabını uyandırdı, haksız bir saygınlık kazanmasından korkan Zeus'un fırlattığı yıldırım ile can verdi. Hermes bu öykülere tanrıların aşklarını anlatan pek çoğunu ekledi ve nihayetinde Argos'un 100 gözünün yüzü de kapandı. Ardından Hermes keskin bir kılıç çekerek kocaman başı gövdesinden ayırdı. Yere düşen başı kayalıklara doğru yuvarlandı. Hera sadık hizmetkarının öldüğünü duyunca çok öfkelendi ve buna sebep olanları cezalandıracağına and içti. Fakat hemen öncesinde Argos'un bağlılığını anmak için 100 gözünü alarak en sevdiği kuş olan tavus kuşunun kuyruğuna yerleştirdi. Daha sonra halen bir ineğin vücuduna sahip olan zavallı Io'ya eziyet etmesi için kocaman bir at sineği yollayarak intikamını aldı. Zavallı yaratık bir diyardan diğerine dolaştı durdu. Bir keresinde kendisine işkence eden at sineğinden kurtulmak için çaresizce denize atladı. Bu denize daha sonra Io'nun anısına İon Denizi dendi. Io denizi aşarak Afrika kıyılarına ulaştı fakat burada bile at sineği peşini bırakmadı ve Hera'nın intikamı bir an bile Io'ya rahat vermedi. Zeus'un aracılığı da geri adım atmayan kraliçenin İyon'un acılarına bir son vermesini sağlamamıştı. Fakat en sonunda Hera, Zeus'un tekrar İyo'yu ziyaret etmeyeceğine söz vermesi halinde at sineğini göndererek İyo'yu yeniden insana çevirmeye razı oldu. Tanrılar Tanrısı istemeden de olsa bu talebi kabul etti ve İyo yeniden güzel bir genç kız oldu. Zeus bir genç kızı elde etmek için değil de başka türlü maceraların peşinde yeryüzüne indiği zamanlarda yanına genellikle Hermes'i alırdı. Çünkü bu zarif ve genç tanrı Olimposlular içinde en sevdiğiydi. Bir gün yolcu kılığına giren ikili, adları Filemon ve Bosis olan yaşlı bir çiftin kulübesinde durdu ve yorulmuş gibi yaparak burada dinlenmek için müsaade istediler. Yaşlı çift yabancıların mütevazı evlerini onurlandırmasından memnuniyet duydu ve misafirperverliklerini göstermek için Filemon misafirler için masayı etle donatmalarını sağlayacak tek sahip oldukları şeyi kesmeye karar verdi. Bu iri ve şişman bir kazdı. Tanrıların sofrasını süsleyecek olsa da ölmeye ve yenmeye de hiç mi hiç niyeti yoktu. Bu yüzden yaşlı adam yakalamaya çalıştığında Zeus'un dizleri arasına saklandı. Tanrılar Tanrısı çiftin sahip oldukları tek şeyi kurban etmeyi amaçladıklarını öğrenince bu nezaketleri karşısında çok duygulandı fakat koruma için kendisine sığınan kuşu öldürmelerine izin vermedi. Bunun üzerine evin iyi yürekli hanımı Bosis misafirlerine zeytin, kızılcık turşusu, peynir ve küllerde pişmiş yumurta ikram etti. Masaya öncesinde güzel kokulu bitkilerle temizlediği topraktan bardak ve tabaklar koydu. Yanına ise en iyi şaraplarıyla doldurduğu bir testi bıraktı. Yemek faslı sürüyor, misafirler elma ve baldan oluşan tatlılarını yiyorlarken Bosis ev sahibisi olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirmek için çırpınsa da testiyi kontrol etmeyi unutmuştu. Fakat yaşlı Filemon boşaldıkça kendiliğinden dolan testiyi hayretle seyrediyordu. Karısına fısıldayarak bu mucizeye tanıklık etmesini söyledi. Hiç boşalmayan testiyi o da görünce içini tuhaf bir korku kapladı ve gülümseyen yabancılara ürkerek baktı. Ardından Zeus yaşlı karı kocaya misafirlerinin gerçekte kim olduklarını söyledi ve kendisinden bir hediye dilemelerini emretti. Bu dileği yerine getireceğine Styx nehri üzerine and içti. Filemon ve Bosis ömürleri vefa ettiği sürece tanrılara hizmet etmeyi ve sunabilecek hizmetleri kalmadığında da bu hayata beraber göz yummayı dilediler. Böylesi naçizane bir rica karşısında memnun olan Zeus her şeyin diledikleri gibi olacağına söz verdi. Ve ardından mütevazı kulübelerini herkesin tanrılara ibadet edebileceği güzel bir tapınağa dönüştürdü. Uzun yıllar burada tanrılara sadakatle hizmet ettikten sonra Filemon ve Bosis öldü. Zeus karı kocayı bağlılıklarının anısına tapınağın sütunları önünde duran ulu çınar ağaçlarına çevirdi. Birinci bölüm. Afrodit veya Venüs. Günlerden bir gün kudretli Hera Olimpos'un zirvesinden aşağıya baktı ve Zeus'u göz kamaştırıcı beyaz teni yanında tüm çiçeklerin sönük kaldığı bir genç kızla yeşillikler arasında dolaşırken gördü. Bu genç kız güzelliğiyle dillere destan olmuş ve uzak diyarlardan talipleri olan Kallisto'ydu. Ancak gözünde ne pahalı hediyelerin kıymeti vardı ne de uğruna edilen aşk yeminlerini dikkate alırdı. Bir gün kırlarda dolaşırken Zeus yanına geldi ve genç kız hiçbir ölümlüye vermediği gönlünü tanrılar tanrısına kaptırdı. Hera Zeus'un Kallisto'nun yanında ne kadar zaman geçirdiğini öğrenince çaresiz genç kızı cezalandırmaya karar verdi ve onu bir ayıya çevirdi. Zeus uzunca bir süre her karışını bildiği kırlarda genç kızı aradı. Fakat genç kız bir daha kendisiyle buluşmaya gelmemişti. Daha sonra bir gün Zeus genç kızı küçük oğlu Arkas'ın yanında buldu. İkisi de kıskanç Hera tarafından ayıya dönüştürülmüştü. Bu bahtsız durum karşısında yüreği sızlayan Olimpos hükümdarı, onları yeniden insana dönüştüremediyse de daha fazla acı çekmemeleri için ikisini de göğe yükseltti ve büyük ayı ile küçük ayı takım yıldızı olarak gökyüzüne yerleştirdi. Zeus Hera'nın dikkatli gözlerinden kaçmak için sık sık bir kuş ya da hayvan kılığına girerdi. Kuğuya dönüşerek Leda'nın aşkını kazandı ve bu birliktelikten güzelliği Truvalılara çok büyük bir bedel ödeten güzel saçlı Helen dünyaya geldi. Beyaz bir boğa kılığına girerek kırlarda koşuşturan ve birden ortaya çıkarak ürküttüğü güzeller güzeli Europa'ya kur yaptı. Genç kız güzel hayvanın nedenli uysal olduğunu ve sevilmek istediğini görür görmez içinde en ufak bir korku kalmadı. Hayvanın boynuna asmak için çiçeklerden bir çelenk yaptı ve yeni oyun arkadaşına o kadar alıştı ki çelengi takması için görkemli başını yere eğen hayvanın sırtına bindi. Ardından boğa denize doğru dört nala koştu ve ürkmüş kızcağızın neye uğradığını anlamasına bile fırsat vermeden dalgaların arasına daldı. Karadan uzaklaşır uzaklaşmaz beyaz boğa yumuşak bir sesle Europa'ya seslendi ve gerçekte kim olduğunu, aşkı uğruna bu tuhaf kılığa büründüğünü anlattı. Genç kız artık korkmuyordu ve boğanın kendisini bilinmez bir diyara götürmesine müsaade etti. Buraya daha sonra onun anısına Avrupa adı verildi. Hera'nın yeryüzünü diğer tüm tanrıçalardan daha çok gözetlediğine şaşmamak gerek. Çünkü biliyordu ki ölümlü kızların sahip olduğu güzellik, yüce Zeus'u kolayca baştan çıkararak altın tahtından ayrılmasına neden olabilirdi. Dolayısıyla bir gün Olimpos'u çevreleyen beyaz bulutların arasından bakıp, dalgalı denizlerin kucağında ancak rüyalarda mümkün olan güzellikte bir varlık gördüğünde sinirlenmekte haklıydı. Hera'nın kıskanç bakışlarının hedefindeki kız o kadar güzeldi ki sıradan insanlar gibi etten kemikten yaratılmış olması mümkün değildi. Hera gördüğü şeyin kanlı canlı bir varlık olamayacağına öyle inandırmıştı ki kendini, bu yaratık gökkuşağının renklerinin ve denizin ak dumanının kendine oynadığı bir oyun olmalıydı. Okyanusun bağrında şefkatle uyuttuğu bu güzel varlığı batı yeli Zephyrus ağır ağır sahile taşıdı. Gün ışığı al yanaklarına düşüyor, dalgaların üzerinde salınan uzun saçları ise örülmüş altın gibi parıldıyordu. Tepesindeki gökyüzü gözlerinin mavisinden ne daha tatlı ne de daha derindi. Dudaklarındaki harika tebessüm bahar esintilerinden daha büyüleyici bir cazibeye sahipti. Denizin aheste dalgaları arasında kıvrılmış uyuyorken batı yeli onu Kıbrıs'a taşıdı. Ayakları sıcak kumlara değince tanrıça kendini dünyaya hiç mi hiç uğurlamak istemeyen dalgaların arasından yükseldi ve hafifçe sahile ilk adımını attı. Alnına düşmüş ıslak lüleleri şöyle bir savurdu. Mermer kadar beyaz göğüs ve omuzlarındaki köpükleri üzerinden silkti ve ısıtan güneşin ışığı altında dimdik durdu. Hayretler içerisindeki yaşlı yeryüzünün gördüğü en mükemmel varlıktı. Bu deniz kabarcıklarından doğan, tüm Olimposlular içinde namı en uzak diyarlara ulaşacak olan aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'in ta kendisiydi. Çok geçmeden bu güzel manzarayı dikkatli Hera'nın dışında başkaları da fark etmişti. Afrodit aralarına katılır katılmaz tüm tanrılar onu içtenlikle karşıladı. Yeni tanrıçanın güzelliği ve zarafeti öyle büyüleyiciydi ki bütün tanrılar bağlılığını sunmak ve onu eşi yapmak için bir yarışa tutuştu. Bizzat Zeus da güzel tanrıçaya gönlünü kaptıran taliplerden biriydi. Fakat eğlenmeye düşkün olan Afrodit evlenmeyi kabul etmedi ve kendisine yapılan iltifatlara kulak asmadı. Kibirli tanrıçanın aşkını geri çevirdiğini gören tanrılar tanrısı onu tanrıların en çirkini ve en horlananı Hephaistos ile evlendirerek cezalandırmaya karar verdi. Tüm evrende Zeus'un her kelimesi kanun olduğu için Afrodit bu emre itaat etmek durumundaydı. Evlenmiş olmasına rağmen hiçbir zaman bağlı ve sadık bir eş olmadı ve zavallı Hephaistos'a çok kötü günler yaşattı. Hefaistos biçimsiz vücudunun karısını tiksindirdiğini görüyor ve çok geçmeden mutluluğu başka yerlerde arayacağını biliyordu. Altın Afrodit'in gönlüne ilk kazanan yakışıklı savaş tanrısı Ares oldu. Güzel tanrıçanın tercihi olmakla gurur duysa da bu tercihin duyulmaması için temkini elden bırakmıyordu. Tenhada buluştuklarında her şeyden haberi olan Hera dahil kimselere habersiz yakalanmamak için Ares'in yaveri Alektrion'u gözcü olarak bırakıyorlardı. Bir müddet her şey sorunsuz gitti. Fakat bir gün Alektrion görevi başında derin bir uykuya daldı ve altın arabası içerisinde aşıkların gizli buluşma yerine yaklaşan Apollon'u fark etmedi. Güneş tanrısı neler döndüğünü anladı ve doğrudan Hephaistos'a giderek karısının Ares'le ne kadar güzel zaman geçirmekte olduğunu anlattı. Kızgınlık ve mahcubiyet duyan Hephaistos çelikten bir ağ yapmak için işe koyuldu. Ağı tamamlayıp hızla Afrodit ile savaş tanrısının halen birlikte olduğu yere gitti. Arkalarından yavaşça yaklaşarak ağı kafalarına geçirdi ve bağladı. Sonra aceleyle Olimpos'a döndü ve burada bütün tanrılara olan biteni anlatarak hapsedilmiş aşıkların küçük düşürücü haline bakmalarını istedi. Hapsedilen çift nihayet serbest bırakıldığında Ares Alektrion'u bulup neden Apollon'un gelişinden haberdar edilmediklerini sormaya gitti. İhmalkarlığının neden olduğu felaketten habersiz gözcüsünün huzur içerisinde uyumakta olduğunu görünce tepesi atan Ares onu bir horoza dönüştürdü ve her sabah erkenden uyanıp güneşin gelişine haber vermek için ötmesini emretti. Afrodit'in sonraki gözdesi yakışıklı ve genç avcı Adonis oldu. Adonis avının peşinden korkusuzca koştururdu. Öyle ki tanrıça onun emniyeti için kaygılanırdı. Avcılığı bırakması ve tüm günü yanında geçirmesi için ısrar etti. Adonis Afrodit'le geçirdiği zamanı çok sevse de ormanlarda gezinmek de onun için vazgeçilmez bir tutkuydu. Hiçbir ısrar onu avcılıktan vazgeçiremezdi. Bir gün Adonis bir yaban domuzunun peşindeydi. Hayvanın yaralı olduğunu sanarak cesurca yanına yaklaştı. Fakat domuz aniden üzerine geldi ve uzun sivri dişlerini genç avcının böğrüne sapladı. Adonis ormanda can çekişirken Afrodit o günkü avın trajik sonunu haber aldı ve onu kurtarmak için yanına koşturdu. Yumuşak tenini yırtan ve kanını çiçekler üzerine saçan dikenli çalılara ve canının yanmasına aldırış etmeden olabildiğince hızla ilerliyordu. Adonis'in yanına vardığında artık yapabileceği bir şey kalmamıştı. Adonis kendisini öpüp okşayan Afrodit'e tepki veremiyordu. Cansız bedenini kolları arasına alan Afrodit sevdiği için ağladı ve yas tuttu. Gözyaşlarının ıslattığı toprak acıyarak her bir damlayı kır lalesine, anemon çiçeğine dönüştürdü. Nazik toprak genç avcının yaralanmış vücudunun acı görüntüsünü örtmek için yine merhamet ederek Adonis'in böğründen akan her bir damla kanı kırmızı güle çevirdi. Tanrıça yine de teselli olmadı. Tek başına oturdu ve kaybettiği aşkının yasını tuttu. Bir müddet sonra Adonis'in ruhunu kasvetli yeraltı dünyasına götürmek için Hermes geldi. Tanrıların habercisi hafif yüküyle beraber ayrılınca Afrodit Olimpos'a döndü ve Zeus'un tahtı karşısında kendini yerden yere vurarak ondan Adonis'i kendisine geri vermesini ya da onunla birlikte yeraltı dünyasında kalmasına müsaade etmesini istedi. Dünya güzellik tanrıçasından mahrum kalamayacağından Zeus onu Hades'in güneşi olmayan diyarına gitmesine müsaade etmedi. Fakat yeraltının efendisi de Adonis'i Afrodit'in kollarına göndermeye rıza göstermezdi. Afrodit'in acısı karşısında yüreği sızlayan tanrılar araya girdiler ve Hades gönülsüzce de olsa yılın geri kalanını yeraltı dünyasında geçirmeye razı olması kaydıyla Adonis'in güneşin sıcaklığı ve neşesi altında tanrıçayla 6 ay geçirmesine razı oldu. Afrodit'in gönlünü kazanmayı başaran tarihlerden bir diğeri ise Truva Prensi Anchises idi. Lakin Tanrıça onu ne kadar çok sevse de Anchises'in ölümlülerden doğma olması onun bu ilişkiden utanmasına neden oluyordu. Bu yüzden ondan aralarında geçenleri bir sır olarak saklamasını istedi. Ankises bir süre bu isteği yerine getirdi. Fakat Tanrıça ile olan ilişkisinden gurur duydu ve ne kadar şanslı olduğuyla övündü. Bu durum kararında ısrarcı olan Afrodit'i öyle öfkelendirdi ki bir daha katiyen Ankises'e lütufta bulunmadı ve tüm şefkatini babası Ankises'ten daha itaatkar olan oğlu Aeneas'a yöneltti. Bu meşhur kahramanın başına gelen pek çok macerada Afrodit daima hazırda bekleyen bir koruyucusu oldu. Ne zamanki Aeneas çaresiz bir durumda kalsa, Tanrıça annesi derhal oğlunu kalın bir sis bulutuyla sarmalar ve düşmanlarını şaşkına çevirirdi. Kimi zaman Truva Savaşı'nda olduğu gibi onu parlak entarisiyle sarmalar ve savaş meydanından uzaklaştırırdı. Ve şair Vergilios'un dediği gibi kahramanımız ne zaman gözyaşı dökse bu kesinlikle Afrodit'ten kaynaklanmazdı. Ankises'in akıbeti hakkındaysa bazı kaynaklar dargın tanrıçanın Zeus'un yıldırımlarından birini ödünç alarak geveze sevgilisinin icabına bu şekilde baktığını söylemektedir. Fakat en yaygın inanışa göre Ankises oğlunun meşhur bir Truva prensi olduğunu görecek kadar yaşadığını ve yanan şehrin kalıntıları içinden fedakar oğlunun omuzlarında taşınarak çıkarılmıştır. Altıncı ayrımın sonu. Sayfa 88.